Ayrım 19.
Sayfa 794. Güneş doğarken uyandı. Doğan güneşin özelliği geceki bütün korkularımıza bizi güldürmektir. Bu gülme de duyulan korku ölçüsündedir. Cosette o gece duyduğu dehşeti bir kabus gibi gördü, içinden neler hayal ettim ben dedi. Bu tıpkı geçen hafta gece bahçede işittim sandığım ayak seslerine benziyor. Tıpkı soba borusunun gölgesi gibi. Şimdi korkak mı oluyorum nedir ben? Pancurlarının aralıklarından parlayan, şam ipeklisi perdeleri kızıla boyayan güneş ona öylesine güven, sükun verdi ki, aklındaki bütün düşünceler, hatta taş bile yok olup gitti. Bahçede yuvarlak şapkalı adam olmadığı gibi sıranın da üzerinde taş falan yoktu. Taşı da ötekiler gibi ben hayal ettim diyordu. Giyindi, bahçeye indi, sıraya koştu. Buz gibi bir ter döktü. Taş oradaydı. Yalnız dehşeti bir an sürdü. Gece korku olan gündüz merak olur. Adam sende dedi. Bakalım hele neymiş bu? Oldukça iri olan bu taşı kaldırdı. Altında mektuba benzer bir şey vardı. Beyaz kağıt zarf. Hemen kaptı. Zarfın ne bir yüzünde adres vardı ne de öbür yüzünde mühür. Zarf açıktı ama boş değildi. İçinden kağıtlar görünüyordu. Cosette bunları karıştırdı. Bu korku değildi, merak da değildi artık. Bir kaygı başlangıcıydı. Zarfın içindekini çekti çıkardı. Her sayfası numaralanmış, üzerinde oldukça güzel, ince bir yazıyla birkaç satır yazılmış küçük bir defterdi bu. Cosette bir ad aradı, ad falan yoktu. Bir imza o da yoktu. Bunlar kime yazılmıştı acaba? Hiç şüphesiz kendisine, çünkü bir el paketi onun sırasının üzerine bırakmıştı. Kimden geliyordu acaba? Kızı karşı konulmaz bir büyü kapladı, ellerinde titreyen bu kağıtlardan gözlerini çevirmeye uğraştı. Gökyüzüne, sokağa, ışıkla yıkanan akasyalara, komşu bir damda uçuşan güvercinlere baktı. Sonra birdenbire gözleri çabucak deftere eğildi. Bunun içinde neler olduğunu bilmesi gerektiğini düşündü. Okudukları şunlardı. 4. Bir taşın altındaki kalp. Evrenin bir tek yaratıkta özetlenmesi, bir kişinin Tanrı'ya ulaşacak kadar büyümesi. İşte aşk budur. Aşk meleklerin yıldızlarla selamlaşmasıdır. Aşk yüzünden üzüldüğü zaman ruh ne kadar üzgündür. Tek başına bütün dünyayı dolduran kimsenin yokluğu ne büyük bir boşluktur. Ah, sevilen insanın tanrılaştığı ne kadar gerçektir. Ulu Yaradan hiç şüphesiz evreni ruh için, ruhu da aşk için yaratmamış olsaydı, Tanrı'nın bunu kıskanacağı düşünülebilirdi. Ruhun hayaller sarayına girmesi için orada leylak rengi kurdeleli beyaz ipekli şapkanın altından fark edilen bir gülümseyiş yeterdi. Tanrı her şeyin arkasındadır ama her şey Tanrı'yı gizler. Eşya kapkaradır, yaratıklar donuktur. Bir yaratığı sevmek onu saydam hale getirmektir. Bazı düşünceler dua gibidir. Öyle anlar vardır ki vücudun tutumu ne olursa olsun ruh secdeye kapanmıştır. Birbirinden ayrı düşen aşıklar özlemi aslında gerçek yönleri bulunan binbir hayali şeyle oyalarlar. Birbirlerini görmelerine engel olurlar, birbirlerine mektup yazamazlar. Haberleşmek için bir yığın esrarlı çareler bulurlar. Birbirlerine kuşların cıvıltısını, çiçeklerin güzel kokusunu, çocukların gülüşünü, güneşin ışığını, rüzgarın iç çekişlerini, yıldızların pırıltılarını, bütün evreni yollarlar. Niçin olmasın? Tanrı'nın bütün eserleri aşka hizmet etmek için yaratılmıştır. Aşk bütün tabiatı buyruklarıyla dolduracak kadar güçlüdür. Ey bahar, sen ona yazdığım bir mektupsun. Gelecek günler akıllardan daha çok kalplerindir. Sevmek, işte ebediyeti kaplayıp dolduracak tek şey. Sonsuzluğa bitmez tükenmezlik gerektir. Aşk ruhun bir parçasıdır, onunla aynı yaratılıştadır. Onun gibi Tanrı'nın bir kıvılcımıdır. Onun gibi bozulmaz, bölünmez, ölümsüzdür. İçimizde olan, ölümsüz, sonsuz olan, hiçbir şeyin sınırlandıramadığı, hiçbir şeyin söndüremediği ateşten bir noktadır bu. Kemiklerdeki iliğin içinde onun yandığı hissedilir, gökyüzünün derinliklerine kadar parladığı görülür. Ey aşk, ey hayranlıklar! Birbirini anlayan iki düşüncenin, birbirini tamamlayan iki kalbin, birbirine işleyen iki bakışın zevki. Bana da geleceksiniz değil mi mutluluklar? Yalnızlıklar içinde baş başa gezintiler, kutsal parlak günler. Arada sırada meleklerin hayatından saatlerin ayrıldığını, gelip yeryüzünde insanların kaderinin içinden geçtiğini hayal ettiğim olmuştur. Tanrı birbirini sevenlerin mutluluğuna onlara sonsuz bir süre vermekten başka bir şey ekleyemez. Bir aşk hayatından sonra bir aşk ölümsüzlüğü. Bu gerçekten de büyük bir şeydir. Yalnız aşkın daha bu dünyada ruha verdiği anlatılamaz mutluluğun gücünü çoğaltmak imkansızdır Tanrı için bile. Tanrı gökyüzünün yüceliğidir, aşk da insanın yüceliği. Bir yıldıza iki nedenden ötürü bakarsınız. Parlaktır, anlaşılmazdır. Yanı başınızda çok daha yumuşak bir pırıltı, çok daha büyük bir bilmece vardır. Kadın. Kim olursak olalım, hepimizin soluk almamızı sağlayan varlıklar vardır. Onlardan yoksun olunca havasız kalırız, boğuluruz. O zaman insan ölür. Aşk yokluğundan ölmek korkunç bir şeydir bu. Ruhun havasızlıktan boğulması. Aşk iki kişiyi meleksi, kutsal bir birlikte eritip de birleştiği zaman onlar için hayatın sırrı çözülmüş demektir. Onlar artık aynı kaderin iki ucudur. Artık aynı manevi varlığın iki kanadı halindedirler. Sevin, uçun. Önünüzden geçen bir kadının yürürken ışık saçtığı gün mahvoldunuz, aşıksınız demektir. Artık yapacak bir tek şeyiniz vardır. Onu öylesine düşünün ki o da sizi düşünmeye zorlansın. Aşkın başladığını ancak Tanrı tamamlayabilir. Gerçek aşk kaybedilen bir eldivene, bulunan bir mendile üzülür, sevinir. Fedakarlığı, umutları içinde ölümsüzlüğe ihtiyacı vardır. Sonsuz büyükle sonsuz küçükten meydana gelmiştir. Taşsanız mıknatıs olun. Bitkiyseniz küskün otu olun, erkekseniz aşk olun. Aşk hiçbir şeye yetmez. İnsan mutluluğu elde eder, cenneti ister. Cenneti elde eder, gökyüzünü ister. Ey birbirini seven sizler, bütün bunlar aşkta vardır. Bunları onda bulmayı bilin. Gökyüzünde olan bir şey aşkta da vardır, düşünmeye dalmak. Aşkta gökyüzünde olmayan bir şey vardır, şehvet. O hanım gene Lüksemburg Parkı'na geliyor mu efendim? Hayır efendim. Ayine bu kilisede katılıyor değil mi? Artık buraya gelmiyor. Hala bu evde mi oturuyor? Bu evden taşındı. Nereye gitti? Söylemedi. Ruhunun adresini bilememek ne acı bir şey. Aşkın çocuklukları vardır, öteki ihtirasların küçüklükleri vardır. Yazıklar olsun insanı küçülten ihtiraslara. Var olsun onu çocuklaştıran ihtiraslar. Çok garip bir şey bu, biliyor musunuz? Karanlık gece içindeyim. Giderken gökyüzünü alıp götüren biri var. Ah, aynı tabutta yan yana el ele yatmak, sonsuz karanlıklar içinde ara sıra yavaşça bir parmağınızı okşamak. Bu benim ölümsüzleşmeme yeterdi. Sevdiğiniz için acı çeken sizler daha çok seviniz. Aşktan ölmek, ondan hayat bulmaktır. Sevin, bu eziyete hazin bir yıldızlı değişiklik karışmıştır. Can çekişmede kendinden geçme vardır. Ey kuşların sevinci, yuvaları olduğu için şakıyorlar. Aşk cennet havasının tanrısal bir solunumudur. Derin duygu sahipleri, ulu bilgeler, hayatı Tanrı'nın meydana getirdiği şekilde kabul edin. Bu uzun bir tecrübedir, bilinmez kadere anlaşılmaz bir hazırlıktır. Bu kader, bu gerçek hayat, insan için mezarın içindeki ilk basamakta başlar. O zaman kendisine bir şey görünür, o da kesin son olanı fark etmeye, ayırt etmeye başlar. Kesin son. Bu sözü düşünün. Canlılar sonsuzluğu görürler. Kesin son yalnız ölülere görünür. O vakte kadar sevin, acı çekin, umun, düşünün. Ne yazık ancak vücutları, biçimleri, görünüşleri sevmiş olanlara. Ölüm onlardan her şeyi geri alacaktır. Ruhları sevmeye çalışın, bunlara yeniden kavuşursunuz. Sokakta çok yoksul, aşık bir delikanlıya rastladım. Şapkası eskiydi, elbisesi yıpranmıştı, dirsekleri delinmişti. Ayakkabılarından su, ruhundan da yıldızlar geçiyordu. Sevilmek ne yüce bir şey. Ondan daha da yüce olan sevmektir. İhtiras duya duya kalp kahramanlaşır. O artık ancak saf olan şeylerden meydana gelmiştir. O artık yalnız yüksek, büyük olan şeylere dayanır. Bir buzulda bir deve dikeni yetişemeyeceği gibi orada da yakışık almayan, uygun olmayan bir düşünce filizlenemez. Adi ihtirasların, heyecanların erişemeyeceği, bu dünyanın bulutlarının, gölgelerinin, çılgınlıkların, yalanların, kinlerin, boş gururların, sefaletlerin üstüne ulaşan yüksek, sakin ruh gökyüzünün maviliklerinde yaşar, dağların doruğu, depremleri duymadığı gibi böyle bir ruh da hayatın derin, gizli sarsıntılarını duymaz. Seven bir kimse bulunmasaydı güneş sönerdi. 5. Mektuptan sonra Cosette. Cosette bunları okurken yavaş yavaş hayal alemine giriyordu. Defterin son satırından gözlerini kaldırdığı sırada yakışıklı subay, tam saatiydi, muzaffer bir halle bahçe kapısının önünden geçti. Cosette onu iğrenç buldu. Yeniden deftere daldı. Pek çekici bir yazıyla yazılmış olduğunu düşündü. Aynı kimse yazmıştı ama değişik mürekkeplerle. Bazen çok siyah, bazen de mürekkebe su katıldığı zamanlar olduğu gibi silik. Belliydi ki değişik günlerde yazılmıştı. Demek ki iç çekmelerle teker teker, hıçkırık hıçkırık, düzensiz, sırasız bir şekilde, seçmeden, hedefsiz, rastgele içini döken bir düşünceydi bu. Cosette hiç buna benzer bir şey okumamıştı. İçinde karanlıktan çok aydınlık gördüğü bu el yazısı defter, kapısı aralanan kutsal bir tapınak gibi geliyordu ona. Bu esrarlı satırların her biri gözlerinde parlıyor, kalbini garip bir ışıkla dolduruyordu. Ona verilen eğitimde daima ruhtan söz edilmişti ama aşktan hiç söz edilmemişti. Alevi konu dışında bırakıp ateşi anlatmak gibi. Şu 15 sayfalık defter birdenbire yavaşça bütün aşkı, acıyı, kaderi, hayatı, ölümsüzlüğü, başlangıcı, sonu gözlerinin önüne seriyordu. Açılıp ona birdenbire bir avuç ışık atan bir el gibi bir şeydi bu. Bu birkaç satır içinde ihtiraslı, ateşli, cömert, dürüst bir yaratılış, kutsal bir irade, muazzam bir acı, sonsuz bir umut, sıkışan bir kalp, açılan bir kendinden geçme seziliyordu. Bu yazılan neydi acaba? Bir mektup. Adsız, adressiz, tarihsiz, imzasız, ısrarlı ama çıkar gözetmeyen, gerçeklerin karışık bilmecesi, bir meleğin sunması, bir bakirenin okuması için hazırlanmış aşk mektubu. Dünya dışından gelen bir çağrı, bir hayaletten bir gölgeye aşk namesi. Bu ölüme sığınmaya hazır görünen, uzaktaki sevgiliye kaderin sırrını, hayatın, aşkın anahtarını yollayan sakin, üzgün, uzak bir sevgiliydi. Bu bir ayak mezarda, bir parmak gökyüzündeyken yazılmıştı. Kağıdın üzerine teker teker dökülen bu satırlar ruhun damlaları diyebileceğimiz şeylerdi. Şimdi bu sayfalar kimden gelebilirdi? Bunları kim yazmış olabilirdi? Cosette bir dakika bile tereddüt etmedi. Bir tek erkek vardı, o. Kafasının içi aydınlığa kavuşmuştu. Her şey ortaya çıkmıştı artık. Görülmemiş bir sevinç, sonsuz bir kaygı duyuyordu. Oydu bu. Ona mektup yazan oydu. Şuracıkta olan o. Şu parmaklıkların arasından kolunu uzatan oydu. Kendisi onu unuturken o kendisini bulmuştu. Ama onu unutmuş muydu? Hayır, asla. Bir an için bunun böyle olduğunu sanmakla delilik etmişti. Onu daima sevmişti, ona daima hayrandı. Ateş küllenmiş, bir süre için gizlenmişti ama genç kız iyice görüyordu ki ateş derine doğru inmişti. Şimdi de yeniden alevleniyor, onu baştan aşağı yakıyordu. Bu defter öteki ruhtan kendisininkine düşen bir kıvılcım gibiydi. Yangının yeniden canlandığını seziyordu. Yazının her kelimesini ruhuna dolduruyordu. Ya evet diyordu. Bütün bunları ne kadar iyi biliyorum. Bütün bunlar zaten daha önce onun gözlerinde okumuş olduğum şeyler. Defteri üçüncü defa okuyup bitirirken Teğmen Teodül parmaklığın önüne geldi, kaldırımların üzerinde mahmuzlarını öttürdü. Cosette zoraki bakışlarını kaldırdı. Teğmen'i sevimsiz, ahmak, aptal, faydasız, kendini beğenmiş, budala, densiz, küstah, çok çirkin buldu. Subay ona gülümsemesi gerektiğini düşündü. Genç kız utanarak öfkeyle arkasını döndü. Onun kafasına seve seve bir şey fırlatabilirdi. Cosette oradan kaçtı, eve girdi, defteri bir daha okumak, ezberlemek, düşünmek için yatak odasına kapandı. İyice okuduktan sonra defteri öptü, koynundan içeri soktu. Olan olmuştu. Cosette sonsuz melekçe aşka yeniden kapılmıştı. Yeryüzü cenneti uçurumu yeniden açılıyordu. Bütün gün şaşkınlık içindeydi. Pek az düşünebiliyordu, düşünceleri dağılmış iplik çileleri gibiydi. Hiçbir tahminde bulunamıyordu. Bu sarsıntı arasından bir şeyler umuyordu ama neler? Belli belirsiz şeyler. Kendine hiçbir şey vaat etmeye cesaret edemiyordu. Hiçbir şeyi de reddetmek istemiyordu. Yüzü sararıyor, vücudu titriyordu. Zaman zaman hayal alemine girer gibi oluyordu. Kendi kendine acaba gerçek mi diye soruyordu. O zaman koynundaki sevgili kağıdı elliyordu. Onu kalbinin üzerine bastırıyor, köşelerini derisinin üzerinde duyuyordu. Jean Valjean onu bu sırada görseydi, göz kapaklarından taşan bu pırıl pırıl bilinmez sevinç karşısında ürperirdi. "Aa evet," diye düşünüyordu. "Ta kendisi. Bu bana ondan geliyor." Meleklerin işe bu karışmasının, tanrısal bir tesadüfün onu kendisine geri getirdiğini düşünürdü. Ey aşkın şekil değiştirmesi, ey hayaller! Bu tanrısal tesadüf, meleklerin işe karışması, gerçekte bir hırsızın başka bir hırsıza, Fors hapishanesinin damları üzerinden, Şalman avlusundan, Fos Olyon'a fırlattığı ekmek topağıydı. 6. Yaşlılar tam zamanında sokağa çıkmak için yaratılmıştır. Akşam olunca Jean Valjean sokağa çıktı, Cosette de giyindi. Saçlarını kendisine en yakışan biçimde düzeltti. Bedeni fazlaca bir makas yemiş, bu açıklıktan boynunun başlangıcına kadar görünen genç kızların dediği gibi biraz yakışıksız korsajı olan bir elbise giydi. Bu hiç de yakışıksız değildi, bir başka türlü güzeldi. Bütün bu süslenmeyi neden olduğunu bilmeden yapıyordu. Dışarı çıkmak mı istiyordu? Hayır. Bir misafir mi bekliyordu? Hayır. Akşamın alacakaranlığında bahçeye indi. Toussaint arka avluya bakan mutfağında meşguldü. Dalların altında yürümeye başladı, arada sırada eliyle dalları uzaklaştırıyordu çünkü pek alçakta olanları vardı. Böylece sıranın yanına geldi. Taş orada kalmıştı. Oturdu, yumuşacık beyaz elini sanki okşamak, teşekkür etmek istiyormuş gibi taşın üzerine koydu. Birdenbire, hatta görmeden bile, insanın arkasında ayakta duran birisi olduğu vakit duyduğu o anlatılamaz duyguyu duydu. Başını çevirdi, doğruldu, oydu. Başı açıktı, solgun, zayıflamış görünüyordu. Siyah elbisesi belli belirsiz seçiliyordu. Alacakaranlık güzel yüzünü solduruyor, gözlerini de karanlıklarla dolduruyordu. Ölçüsüz bir yumuşaklık, uysallık örtüsü altında, onda ölümden, geceden bir şeyler vardı. Yüzü ölmek üzere olan günün ışığıyla, çekilip giden bir ruhun düşüncesiyle aydınlanmıştı. Sanki daha hayalet değildi ama artık insan da değildi. Şapkası birkaç adım ilerideki çalılığın üzerine atılmıştı. Cosette ağır ağır geriye doğru gidiyordu çünkü ileri doğru çekildiğini hissediyordu. Delikanlı yerinden kımıldamıyordu. Onu çevreleyen o bilmem nasıl anlatılamaz üzgün şeyden görmediği gözlerinin bakışını seziyordu. Gerilerken bir ağaca çarptı, sırtını oraya dayadı. Bu ağaç olmasaydı düşerdi. O zaman onun sesini, gerçekten o güne kadar duymadığı yaprakların hışırtısının üzerinde yükselen, mırıldanan o sesi duydu. ''Bağışlayın beni, buraya geldim. Çok kederliyim, içinde bulunduğum durumda yaşayamazdım, o yüzden geldim. Buraya bu sıranın üzerine koyduğumu okudunuz mu? Beni birazcık tanıdınız mı? Benden korkmayın. Bir hayli zaman önce bana baktığınız günü hatırlıyor musunuz?'' Lüksemburg Parkı'nda gladyatör heykelinin yanındaydı. Ya önümden geçtiğiniz günü? Biri 16 Haziran'da, biri 2 Temmuz'da. Neredeyse bir yıl olacak. Uzun zamandan beri sizi hiç görmedim. Sandalye kiralayan kadına sordum, sizi artık hiç görmediğini söyledi. West Sokağı'nda yeni bir evin 3. katında sokak üzerindeki dairede oturuyordunuz. Görüyorsunuz ya, biliyorum değil mi? Sizi adım adım kovalıyordum ben. Yapacak başka ne işim vardı ki? Sonra ortadan kayboldunuz. Bir gün Odeon'un kemerleri altında gazete okurken siz geçiyordunuz sandım, koştum. Hayır, şapkası sizinkine benzeyen bir başkasıymış. Gece buraya geliyorum. Merak etmeyin, kimse görmüyor beni. Pencerelerinizi yakından seyretmek için geliyorum. İşitmemeniz için gayet yavaş yürüyorum çünkü belki ürkersiniz. Geçen akşam sizin arkanızdaydım, arkanıza döndünüz, ben de kaçtım. Bir defa şarkı söylediğinizi duydum. Acaba şarkı söylediğinizi pancurun arkasından dinlersem size bir zararı var mı? Bu size hiçbir zarar vermez. Hayır, değil mi? Bakın, görüyorsunuz, siz benim meleğimsiniz. Biraz gelmeme izin verin. Öleceğim sanıyorum, bir bilseniz, size tapıyorum ben. Bağışlayın beni, sizinle konuşuyorum, size neler söylediğimi bilmiyorum. Belki de sizi öfkelendiriyorum. Kızdırıyor muyum sizi? Genç kız, ay anacım dedi, sanki ölüyormuş gibi yığılıverdi. Düşerken delikanlı onu yakaladı, kollarının arasına aldı, ne yaptığının farkında olmadan sıkıca kucakladı. Bir yandan sendelerken kızı da tutuyordu. Sanki kafasının içi dumanla dolmuş gibi bir hali vardı. Kirpiklerinin arasından şimşekler geçiyor, düşünceleri kayboluyordu. Dini bir harekette bulunuyormuş, mukaddesata karşı saygısızlık ediyormuş gibi geldi ona. Zaten göğsünün üzerinde şeklini hissettiği bu cazip kadına karşı en ufak bir istek duymuyordu. Aşktan çılgına dönmüştü. Genç kız onun elini tuttu, kendi kalbinin üzerine koydu. Delikanlı oradaki kağıdı hissetti. ''Demek beni seviyorsunuz.'' diye kekeledi. Cosette öyle alçak bir sesle karşılık verdi ki bu ancak duyulabilen bir soluktan başka bir şey değildi. ''Sus, bunu sen de biliyorsun.'' dedi. Kıpkırmızı yüzünü mağrur, heyecanlı delikanlının göğsüne sakladı. Genç adam yanında kızla sıranın üzerine çöktü. Konuşacak sözleri yoktu artık. Yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Nasıl oldu da dudakları birleşti? Nasıl oluyor da kuş şakıyor, kar eriyor, gül açıyor, mayıs açılıyor, dağlardaki tepeleri ürperen kapkara ağaçların ardından gün ağrıyor? Bir öpücük, hepsi bu kadar. İkisi de titredi, karanlıkta parlak gözlerle birbirlerine baktılar. Ne serin geceyi, ne soğuk taşı, ne nemli toprağı, ne ıslak otu hissediyorlardı. Bakışıyorlardı, kalpleri bir yığın düşünceyle doluydu. Farkında olmadan el ele tutuşmuşlardı. Genç kız ona nereden girdiğini, bahçeye nasıl sokulduğunu sormuyordu, bunu düşünmüyordu bile. Onun burada olması o kadar olağan geliyordu ki. Arada sırada Marius'un dizi Cosette'in dizine değiyordu. İkisi de ürperiyordu. Zaman zaman Cosette bir kelime kekeliyordu. Bir çiçeğin üzerindeki çiğ tanesi gibi ruhu dudaklarında titriyordu. Yavaş yavaş açıldılar. Susma bir dolup taşmadır. Arkasından bir iç dökme başladı.